Spor daima. Spor daima.
Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de boks sporu. Yıl 1919. Türk boksunun ilk isimleri İngiliz Kemal adıyla bilinen Esat Tomruk, Fenerbahçeli Yavuz İsmet Ulu, Galatasaraylı Sabri Mahir ve Mazlum Kemal. Bu dönemde boksun ülke çapında yaygınlaşmasını sağlayan ve ilk boks şubelerini faaliyete geçiren kulüplerimiz ise Kurtuluş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Devamında 1924'te Boks Federasyonu kuruluyor. 1927'de ise Türkiye Uluslararası Amatör Boks Birliği'ne kabul ediliyor. Eşref Şefik Başkanlığı'nda toplanan ilk federasyon sadece amatör boksa izin veriyor. Peşi sıra ferdi, kulüpler, Türkiye ve uluslararası turnuvalar düzenlenmeye başlanıyor. İlk milli takım kadrosu oluşturulduğunda ise yıl 1928. Aynı yıl uluslararası alandaki ilk başarı Sovyetler Birliği'nde yapılan bir turnuvada kazanılıyor. Türk boksunun bilinen ilk yıldız ismi ise çıktığı 359 maçın 358'ini kazanan Melih Açba. 1940 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan Altın Eldiven Şampiyonası'nda 66 kiloda birinci olmasıyla da hatırlanan bu büyük yetenek, aynı zamanda 1942'de kurulan ilk federasyonun da başkanlığını yapıyor. Melih Apça'nın başarılarını 1946'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda en teknik boksör seçilen Vural İnan ve Avrupa Karmasına seçilen Halit Ergönül devam ettiriyor. 1950 ve 60'lı yıllarda Türk boksu artık Avrupa ve Akdeniz şampiyonlarında da boy göstermeye başlıyor. 1965'te Türkiye Kulüpler Arası Boks Şampiyonası ilk kez Ankara'da düzenleniyor. 1967-69 Avrupa Şampiyonalarında Seyfi Tatar'ın kazandığı gümüş madalyaları, 1967 ve 71 oyunlarında Celal Sandal'ın kazandığı gümüş ve altın madalyalar takip ediyor. 1967'de ünlü boksörlerimizden Cemal Kamacı profesyonel boks kariyerine başlıyor. Kamacı başta kimi eleştirilere maruz kalsa da 1973'te 63,5 kiloda Avrupa Profesyonel Boks Şampiyonu unvanını kazanıyor. 1976'da ise 54 kilo boksörümüz Kemal Sonunur Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan bir başka isim oluyor. 1970'ler boksun gerek Türkiye gerekse bütün dünyada en şaşalı dönemi olarak tarihteki yerini alıyor. Türk boksu 1980'li yıllara da yine fırtına gibi giriyor. Çünkü 1984 yaz olimpiyatlarında 51 kiloda mücadele eden boksörlerimizden Eyüp Can kazandığı bronz madalyayla Türkiye'ye olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını getiriyor. Kısacası Türkiye'de artık Cemal Kamacı fırtınasının yanına Eyüp Can dönemi de ekleniyor. Nitekim 16 Şubat 1989'da Eyüp Can İskoçyalı Pat Clinton'ı yenerek Cemal Kamacı'dan sonra profesyonel boks ringlerinde Avrupa şampiyonu olan ikinci Türk boksörü olarak da tarihe geçiyor. Türk boksu 1990'larda Sinan Şamil Sam adlı yepyeni bir yıldızla adından yine çokça söz ettiriyor. Şamil Sam 1992'de 81 kiloda Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanıyor ve boksta ilk kez bir Türk sporcusu dünya şampiyonu olarak kürsüye çıkıyor. Şamil Sam'ın bu başarısını 1996 Atlanta Olimpiyatlarında 75 kiloda gümüş madalya kazanan Malik Beyleroğlu devam ettiriyor. Bu arada aynı yıl Fikriye Selen Türkiye'nin ilk kadın boksörü olarak lisansına kavuşuyor. 2000'li yıllarda ise Türk boksu artık başarılarının doruğuna çıkıyor. İşte Türk boksunun son dönemini özetleyen bir gazete haberi. Uluslararası Boks Derneği'nin 2022 ülke sıralamasında Türk boksu 31.650 puanla dünyada ikinci sırada. Türkiye özellikle kadın boksunda başta dünya şampiyonluğu olmak üzere birçok başarıya imza attı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu Buse Naz Sürmeneli 66 kiloda dünyanın en iyi boksörü olarak zirvede. Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi bir başka Buse Naz Çakıroğlu da 50 kilo kategorisinde dünyanın en iyi boksörü. Dünya şampiyonu Hatice Akbaş ise 54 kiloda dünyanın en iyisi olarak 2022 yılını tamamladı. Gazetedeki bu haber örneğinden de anlaşılacağı üzere Türk boksu artık dünya klasmanında kadını ve erkeğiyle hatırı sayılır bir yere sahip. Sözümüzü Boks Federasyonumuzun yakın dönemde yaptığı bir açıklamayla virgülleyelim. 11 yıllık çalışmalarımızın meyvelerini 2022'de dünya sıralamasında ilk kez ikinci sıraya çıkarak aldık. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ise hedefimiz en az 4 madalya. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleketim FM'den Spor Daima programından ortak canlı yayından selamlıyoruz sizleri. Eda Kotanoğlu ana kumandada, Sefa Aktan tam sağımda, programımızın daimi konuğu, sporcu ve spor araştırma yorumcusu Özkan Pekesen, telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, daha da önemlisi spor sosyoloğu kimliğiyle programlarımıza katkıda bulunan Profesör Doktor Ahmet Talimciler hocamız ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Sevgili dinleyiciler, Özkan'ın yazdığı, benim de canlı yayında okuduğum metinden de anlayacağınız üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türk Sporu başlıklı serimize bugün boks sporu üzerinden devam edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda 100. yılda futbolumuzu, 100. yılında basketbolumuzu, 100. yılında voleybolumuzu konuşmuştuk. Bu haftada boks sporunu konuşacağız Türkiye'de. Haftaya da 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünden de yola çıkarak kendisini saygı ve rahmetle anarken Mustafa Kemal Atatürk ve Türk sporunda güreş başlığını konuşacağız. Çünkü Atatürk'ün pehlivanlarımızla, güreşçilerimizle de apayrı bir duygusal bağı var. Haftaya da bu başlık üzerinden gideceğiz. Ama bu hafta boks sporunu konuşuyoruz dedik ve Özkan'a hemen soruyorum. Özkan hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Nasılsın?
Gayet iyiyim, siz nasılsınız?
Evet, gayet iyi görünüyorsun.
Sağ olun.
Teşekkür ederiz Metin'e.
Ben teşekkür ederim.
100 yılda özellikle son 10 yıla bakınca kadınlarımız inanılmaz bir atak yapmış durumdalar değil mi?
Gerçekten öyle. Özellikle Buse Nazlar diyelim artık.
Evet.
Öyle bir günler yaşattılar ki bize. Ben en çok şuna sevindim, onların başarısının yanı sıra. Hı. Şimdi bütün spor branşlarını burada oturup her hafta konuşuyoruz ya. Bir şey çok ön planda çıkıyor. Birileri bir model olduğu zaman ben hep aynı cümleyi kullanıyorum ama başka bir şey bulamadım yani. Bir dalga peşi sıra geliyor. Yani
olumlu bir rol model olunca değil mi?
Kesinlikle, çünkü oraya bir öykünme başlıyor ve peşi sıra yani. Hiç bak bilmediğiniz ya tahmin etmediğiniz yerlerden bambaşka yetenekler gelmeye başlıyor ve kendi içinde bulunan o sporla uğraşan antrenörler dahi yani neler oluyor gibi böyle güzel bir telaşın içine de kapılıyorlar ve artık bir de bakıyoruz ki olay nerelere kadar gelmiş.
Neler olduğu da ortada. Mesela altın madalyalar.
Elbette öyle.
Gümüşler, bronzlar gibi.
Yani şey var, yine federasyonumuz şöyle bir şey söylemişti. Onu da hatırlıyorum ben verdikleri demeçlerden. Mesela Küba çok etkin bir şey. Boks ülkesi diyeyim artık. Hani
tabii, doğru.
Biz nasıl diyoruz ki şey güreş. Voleybol ülkesiyiz gibi son dönemde bir slogan var ya. Küba her zaman olimpiyat oyunlarında işte vesairede çok önde. Küba'yı geride bıraktık. Birinci sırada Amerika var. Dolayısıyla Türk boksu buraya doğru gidiyor. İşte biraz önce senin de söylediğin gibi kadınlarımızda ciddi bir şey var. Yani Buse Nazlar'ın diyelim artık, yine öyle söylüyorum. Hı hı. Ve maçlarını seyrederken çok büyük keyif aldık ve çok ciddi anlamda heyecanlandık diye söyleyebilirim girişte.
Tamam, böyle bir giriş yaptın sen. Bir Ahmet Hoca'ya uzanalım.
Elbette.
Bakalım. Hocam merhaba.
Merhaba.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Sağ ol, bizler de iyiyiz. Şimdi sana da şöyle bir soru yönelteceğim hocam. Yine akran olduğumuza vurgu yapacağım, yaşımıza vurgu yapacağım. İşte yarım asrı devirmiş izleyiciler, spor severler olarak Cemal Kamacı günlerini hatırlarsın değil mi?
Evet, evet.
İstersen biraz ondan başlayalım. Yaşımız da ortaya çıkacak ama bizim çocukluğumuza, böyle ilk gençliğimize denk gelir o Cemal Kamacı'nın 70'lerde fırtına gibi estiği dönem. Neler söylersin?
Şöyle bir giriş yapayım. Önce yani tam başlangıç kısmını denk gelmedim. Orada Sabri Mahir'den bahsettiniz mi bahsetmediniz mi onu bilmiyorum ama Sabri Mahir Türkiye'de boks anlamında önemli bir isimdir. 20. yüzyılın başında yurt içinde yurt dışında maçları vardı. Bir onu söyleyeyim. Ardından da Cemal Kamacı tabii Türkiye'de boksun herhalde TRT'nin de etkisiyle. Çünkü orada hemen TRT'ye de bir pay biçmemiz lazım. Çünkü TRT ile beraber spor karşılaşmalarının daha geniş kitlelere ulaşabilme şansı ortaya çıktığı için, izlenebilirlik meselesi ortaya çıktığı için Cemal Kamacı da tam bu döneme denk gelmesi hasebiyle daha fazla insanın kendisinden haberdar olduğu ve az önce Özkan Bey'in de çok yerinde saptamasıyla bir rol model olma anlamında, yani Türkiye'de boks yapacak olan kişiler için çok ideal bir rol model olarak ortaya çıktı ve çok önemli işlere imza attı.
Yani, hocam devam edeceksin ama şöyle bir açılım getireyim diye söyleyeceğim. Doğruysa doğru de, yanlışsa yanlış de. Cemal Kamacı'nın başarılarıyla Muhammed Ali rüzgarının, Jesus Clay'ın Müslüman olup Muhammed Ali olması da sanki tarihsel olarak çok üst üste düşünce ülkemizde ayrı bir sahiplenme oldu gibi değil mi?
Doğru, tam da o noktaya farklı programlarda vurguda bulunduğumuz için burada sadece Muhammed Ali'nin maçlarına vurguda bulunup geçecektim ama siz çok iyi bir şekilde açmış oldunuz. Yani Muhammed Ali'nin karşılaşmalarını sabaha karşı kahvelerde, çeşitli yerlerde, çünkü o zaman televizyon bu kadar yaygın değildi. İzlemeye çalışan neslin içinden geliyoruz. Yani sizin başında söylemiş olduğunuz o yarım asrı geride bırakmanın bir de böyle bir bence dezavantajıyla avantajı var. Çünkü bunlar çok ayrı günlerdi.
Çok doğru.
Onu da söyleyelim. Ama söylediğiniz çok doğru. Muhammed Ali ile beraber Cemal Kamacı'nın başarıları bir anlamda Türkiye'de boksun daha fazla ilgi çekmesini, daha fazla insan tarafından sahiplenilmesini de önünü açtı ki ciddi nasıl ki şimdi farklı yerlerde belli yerlerle işte bir takım halterler, bir takım vücut geliştirme aletleri belli bir süre sonra gündeme geldiyse Naim Süleyman Özbey ve de arkasından gelen kuşaklarla beraber o dönemde de boks torbaları, yani insanların ona çalışması çeşitli yerlerde, biliyorum yani küçüklüğümde hatırladığım, ilk gençliğimde hatırladığım çeşitli yerlerde o görüntüler ilgi çekiciydi.
Çok
o
doğru.
Cemal Kamacı bu anlamda hakikaten Türk boks tarihinin unutulmaz isimlerinden bir tanesidir. Günümüze geldiğimizde ise tabii işler tam da sevgili Pekesen'in söylediği gibi iki Buse Naz'la beraber bambaşka bir yere gitti. Yani biz erkeklerin bokstaki başarısının ötesinde bu sefer kadınlarımızın bokstaki başarısını ve hakikaten çok müthiş karşılaşmalarını seyrettik. O yüzden de yani son 3-4 yıl boyunca ortaya çıkan gelişmelere baktığımızda boks Türkiye'de başka bir boyuta geçti. Ve az önce de belirtmiş olduğunuz gibi yani Küba'nın da önüne geçen, bizi daha da ileriye taşıyabilecek bir potansiyeli bünyesinde barındıran bir spor dalı olarak karşımıza çıkmaya başladı.
Gelişmeler hani gittikçe artan bir ivmeyle olumluya doğru aktı. Bununla da birlikte başarılar da geldi değil mi hocam?
Yani şöyle bir şey ortaya çıkmaya başlıyor. Yani daha önce voleybol için konuştuğumuz durum aslında burası için de geçerli. Bir başladığında akabinde yeni başarılar ve onunla beraber bu başarıların da kamuoyu tarafından sahiplenilmesinin ardından daha fazla insanın bu alana yönelmesini ve daha fazla insanın bu spor dalıyla uğraşmasını getiriyor. Yani artık bu ülkede ciddi boks, ilerleyen haftalarda konuştuğumuz karate, judo, uzak doğu sporları, ki buralarda gerçekten çok başarılıyız. Onu da tekrar hatırlatalım. Yani bu alanlar bizim gerçekten başarılı olduğumuz alanlar. Önümüzdeki hafta güreşi konuşacağız, atasporumuz, ama söz konusu boksla başlayarak diğer bütün o uzak doğu sporların hepsinde bizim gençlerimiz büyük ivme kat ettiler ve gerçekten spor tarihimizde başka bir boyutu yavaş yavaş hayata sokmaya başladılar. Yani şimdi önümüzdeki olimpiyat, Paris olimpiyatlarında düşündüğümüz şeylerden bir tanesi işte boksta da altın madalyalar.
Evet. Hocam sen haklısın. Bir soluklan, Özkan'a bir soru yönelteceğim ama aynı soruyu ilerleyen dakikalarda sana da yönelteceğim. Özkan'cığım, ben bir haber okudum yakın dönemde, yanılıyor da olabilirim. Olimpiyatlardan boks sporunun çıkarılması da gündemde işte.
Ve halter beraberinde.
Evet.
Ama
son durumda kesin bir karar var mı?
Son dönemde alınan halter mesela tekrar geldi. Bildiğim kadarıyla boks da geldi. Çünkü bayağı bir tartışması oldu. Çünkü ikisi de çok önemli efsaneleri ortaya çıkarmış şeyler, branşlar. Böyle bir karar neden alındı ya da neden oraya doğru evrildi olaylar? İnsanlar çok da anlam veremediler. Çünkü dediğim gibi yani her iki branşta da ciddi şey var. Yani örnek sporcular var. Dolayısıyla oradan o oyunlardaki onların alınmış olması doğal bir şey değil. Çok üzerine tartışmalar oldu ama.
Hani vahşeti çağrıştırıyor boks diye böyle bir yani rakam oyunu da vardır da sen sporun bir fiil içinden gelmiş bir isimsin.
Ben açıklayayım mı neden olduğunu?
Tabii hocam.
Yani vahşeti çağrıştırmak falan bunların hepsi bahane, geçici bahaneler. Asıl neden? Olimpiyatlarda daha etkin olan, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bu alanlar halter gibi, boks gibi, uzak doğu sporları gibi çeşitli branş dallarının da daha az madalya kazanıyorlar. O yüzden de bu spor dallarının yavaş yavaş elimine edilmesi, onun yerine yeni spora sokulması gibi bir söz konusu olmaya başlıyor. Yani burada boksun aynı şey güreş için de biliyorsunuz devrede. Yani ilerleyen evrelerde adım adım buraların da güreş de dahil olmak üzere pek çok spor dalının olimpiyatlardan çıkartılması söz konusu olabilir. Burada çok güçlü bir kamuoyu oluşturmak gerekiyor. Sadece bizim açımızdan değil, dünyadaki bu alanlarda, boksta, güreşte, halterde önde gelen bütün ülkelerin bu konuda baskı kurmaları gerekiyor.
Yani Batı'nın ve ABD'nin gene perde arkasında ne niyetlerinin olduğunu burada bile görüyoruz anladığım kadarıyla.
Tabii kesinlikle sevgili. Görüyoruz çünkü spor dediğiniz alanın kendisi bir taraftan dostluk, barış, kardeşlik diye gidebilir ama bu taraftan da ideolojik bir perspektifi bünyesinde barındırdığı gerçeğini atlamamamız gerekiyor. Sonuç itibariyle burası son derece ideolojik bir alandır ve orada da bir takım mücadeleler devam eder.
Başka iktidar kavgaları küresel çapta da devam eder.
İktidarın çok yoğun bir şekilde kendisini hissettirdi ki bakın şimdi şöyle düşün. Örneğin halter biliyorsunuz daha çok eski Doğu bloku ülkelerinin daha yoğun bir şekilde yaptığı, bizim de Naim Süleymanoğlu ile beraber ülkemizde müthiş ilme kazanan
sıçrama
bir spor
dalı. Kazandığımız evet.
Ama bir taraftan da şey tartışmalarını da hatırlatmak lazım. Yani işte oraya zaten vurguda bulunuyorlar. İşte doping bu alanda yapılıyor, buralar başka türlü bir spor dalları gibi söz konusu minareyi çalanın kılıfı hazırlama meselesini de bir taraftan
bahanelerde hazır diyorsun
evet,
yani.
Tabii onlar da var. Çok net bir şekilde var hem de.
Bakalım Özkan ne diyecek değerli hocam?
Tamam.
Şimdi bu işlerin başında olan ya da yönlendiren lobiler vesaire kendilerince bir takım kurgular yaratabilirler. Bu ama tamamen onların kendi kişisel kurgularından ibaret kalır. Çünkü yani ben gelecekte en azından böyle bir bakış açısı geliştiriyorum kendi adıma. Çünkü bütün yani sporun işte ta... En başında olimpiyat oyunlarının en başında da zaten bu ve buna benzer aktiviteler var. Yani insanların bir şekilde branş haline getirdiği bir takım spor dalları o kadar yerleşmiş ki yani çok ciddi bir şey gibi yani bir kaya gibi ortalıkta duruyor. Yani onu oradan
oynatmak çok zor.
Ya, bence mümkün değil. Şöyle de bir şey var. Biraz önce bir Muhammed Ali konusu geçti ki ben hemen yine boksa atıfta bulunarak bu soruya bu şekilde evet. Cevap vereyim. Şimdi boksun hem gerek dünyada gerekse ülkemizde yani şey olmasına tamamen oturan bir spor olmasına çok sevilmesini direkt olarak sebebi kendisidir. Birincisi şudur yani karakteridir yani sürekli kafa tutan ve bir aktivist olması yanıyla dünyadan kopuk olmayan sosyolojik olaylarla ilgilenen konuşan
Müslümanlık
etmesi, zaten
bizim Muhammed Ali'ye geçmesi
bizim tarafımızdan inanılmaz benimsenmesi derken Türkiye'de de dediğim gibi rol model ihtiyacını fazlasıyla karşılamıştır. Dolayısıyla her anlamda böyle bir şey var yani bir hayranlık duygusu var. İşte 100 yılın sporcusu mesela bokstan çıktı. Bakın ne deniyordu işte olimpiyat oyunlarında efendim şeymiş yani. Ne derler? Sertmiş vesaireymiş. Ama bu
sanki
işin
hayat çok sertlikten azade.
Elbette yani. Zaten yani spor branşları biz hayata o kadar çok benzer ki hayata benzeyenlerin hayatta kalması gerekir. Dolayısıyla evet. Şimdi Ali'nin yaptığı bir spor aynı zamanda oraya kafa tutarken bir de kendi ülkesine de bir kafa tutması söz konusu. Yani sırf boks yapabilmek için işte bir kendi ideolojilerine uygun bir savaşa yollamaya kalktıkları zaman kusura bakmayın diyebilen bir adam. Şimdi belki
madalyaları nehre atması.
Belki de böyle bir tavırdan bu kadar yürekli bir tavırdan işte bugüne kadar evrilen bir takım psikolojilerle ya da bir ön yargılarla bir takım şeyler söylüyorlar ama yani spor şey gibi hani derler ya su akar yatağını bulur. Spor öyledir. Bir şekilde halteri veyahut da boksu hele ki güreşi bu mümkün değil. O lobilerin içerisinde mutlaka Türkiye'de gelecektir. Çünkü atasporumuzdur. Yani gidip her yerde bunu çok net olarak söyleriz. Ama hep bir acı var. Hocam belki de ondan bahsediyor. İşte sen gidip Koca Yusuf'la onları orada yenersen, Kara Ahmet'le yenersen, yeah. İşte yani daha bir
Dereli Mehmet Beylivan'la, yani, Cihan Beylivan
olursa yani. İşte dolayısıyla şey oluyor yani belli bir anlamda bir şekilde bunu mecburen söylüyorum. Bir ezilme söz konusuysa ileriki kuşaklar onlar gibi yani bir aşağılık kompleksi başka ben bir isim bulamıyorum. Geliştirip efendim bu olmasın diyebilirler. Ama bir halterin olmadığı bir olimpiyatı ben düşünemiyorum. Güreş hakeza öyle. Boks zaten yani belki de yani çok sert diyorlarmış. Belki de en estetiği. Yani böyle olmasaydı.
Kaldı ki yani onunla ilgili birçok da yıllar içinde önlemler alındı. Kasklar takılıyor.
Tabii zaten iş laboratuvara indi de şeyi söylemeye çalışıyorum. Bakın bütün dünya futbol ne kadar popülerdir. İşte yani bir sürü bir basketbol bir sürü bir branş var. Ama bir boksörü 100 yılın sporcusu seçti. Demek ki bu spor branşının içinde bir estetik var. Ki estetiğiyle işte konuşmasıyla, oturmasıyla, kalkmasıyla bir rol model var. Bakın futbol o kadar öndedir ama oradan birini seçmediler. Ben bunu çok uzun süre düşündüm ama Ali'nin hayatına baktığın zaman yani bütün bu soruların cevabını uzun uzun konuşmuştuk. Burada tekrarlamayayım.
Ki Ali'nin döneminde Ali'nin rakipleri de efsanedir değil mi?
Tabii.
O Fraser'lar şunlar bunlar.
Hangi birini sayalım? Yani. O yüzden uzatmamak için söylüyorum. Böyle bir rol model var. Onun ortaya koyduğu spor ya da gerektiği zaman nasıl yapılabildiğini, ne kadar güzel farklı bir noktaya çekilebildiğini gösterebiliyor insanlar.
O zaman sana şunu sorayım sonra Ahmet Hocam'a tabii döneyim. Sen de hani işte akranız o Cemal Kamacı günlerini çocukluğumuza ilk ne kadar gururlanır.
İşte Cemal Kamacı diyor. 67'de mesela tabii biz ona şahit olmadık.
Özellikle
son demene. Evet, elbette. Mesela orada bir karar veriyor diyorlar ki yani bu profesyonellik falan biraz boyu aşabilir. Hayır diyor. Çok ciddi bir çalışması var. Zaten seyredenler de onun ne kadar kaliteli olduğunu biliyorlar. Arkasından Avrupa şampiyonlukları üst üste gelince tabii ki ki döneminde yine kendi arkadaşlarında rol model olma durumu var. İşte Seyfi Tatarlar, efendim Celal Sandallar, biraz önce ismi geçen evet. Kemal Sonurlar falan alıyor başını gidiyor. Balkan şampiyonlarına zaten Akdeniz oyunlarına ambargo koyuyoruz gibi bir şey oluyor. Bazen de Avrupa şampiyonalarında zaman zaman da dünya şampiyonalarında hani böyle kayda değer başarılarımız var. İşte bir kişi bir kapıyı açıyor ve devamında Türkiye'de mutlaka insanlar geliyorlar.
Sevgili hocam, 2024 olimpiyatlarında şimdi bu üç spor dalı kesinlikle var diyebiliyor muyuz bir kere öncelikle?
Bildiğim kadarıyla var.
Var değil mi?
Bütün bu spor dalları var ama 2028'de olurlar mı ondan çok emin değilim. Çünkü başka spor dallarını bildiğiniz gibi yavaş yavaş oraya monte etmeye çalışıyorlar. Yani daha farklı spor dallarını, gençlerin ilgisini daha çok çekebileceklerini düşündüğü bir takım spor dallarını oraya empoze ediyorlar. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani 2028'de hatta gündemde olan e-sporun da olimpiyata dahil edilmesi gibi tartışmalar var.
Bir yani, hafta bu enine boyuna bu e-sporu da konuşalım.
Tamam hocam. Konuşalım. Sevinirim. O konuda ben size bir takım yazılarım var gönderdim onlara da
peki,
bakarsın.
Peki yani hemen bir cümleyle bize özetlersen geleceği var mı bu e-sporun?
Valla şöyle söyleyeyim. E-sporun ekonomik anlamda geleceği bizim bildiğimiz klasik sporu geçmiş vaziyette. Hmm. Çok büyük bir bütçesi var, ekonomisi var ve bu ekonomi giderek arttığı için de iştah kabartıyor. Ama spor tarafına baktığınız zaman bu spor mu bence değil.
Değil değil mi?
Çok net bir şekilde değil.
Yani gaz maskesiyle gül koklamak gibi bir şey
evet,
bu değil mi?
Tam da o.
Hocam çok teşekkür ediyorum ben değerli teşekkür katkılarına. Ederim. Haftaya yine görüşebilmek ümidiyle.
Görüşmek
sevgi selam spor daima'dan.
Görüşürüz.
Evet Özkan'cığım, isimler üzerinden gidebilirsin. Öne çıkarmak istediğin başlıkları
söyleyebilirsin. Şu e-sporla ilgili bir şey söyleyeyim. İşte yine akran olduğumuzdan, yani yaşların birbirine çok benzemesi, yakın olmasından dolayı hep birlikte şunu da gördük değil mi? O kadar hızlı döndü ki dünya son 30 sene.
Evet.
Yani ben hakikaten büyük bir şaşkınlıkla izledim. Yani o kadar çok olay, sosyolojik, spor aklınıza
çok
ne
doğru,
gelirse.
Doğru.
Ve biz şey, yani o bir baş dönmesi var. Dolayısıyla
biz seninle 4 yıldır spor daima yapıyoruz.
Neler oldu?
Saçlarımızda artık siyah kalmadı. Eda hala 22 yaşında gibi.
O bütün bunlardan münezzeh.
Azat ediyorsun.
Şeyi söylemeye çalışıyorum. Bu hız aynı zamanda tabii ki ne yapacaktı? Bir şekilde spora da bulaşacaktı. Mesela ben oturup o şey işte konsol oyunlarına falan baktığım zaman, yani futboldan örnek vereyim çok kısa. Yani o olayın içerisinde 30 sene bulunduktan sonra karşıdaki şeyin yani komik olduğunu görüyorsunuz. Yani bu mümkünatı yok. Yani onu oraya aktarabilmenin ve vesaire oradan...
Konsol dediğin joystick.
Tabii yani var. Oradan bir şeyler yapıyorlar. Yani o kadar futbolu oynamışsanız ya çok ilkel geliyor. Yani bu kadar da olmaz. Ama onu oynayan şöyle kısımlar var. Onlara da saygı duyuyorum tabii. O sahanın içinde olmadığı için o hissiyatı oradan alıyordur. Belki oraya gidiyor işte ve bir şekilde hocamın dediği gibi de bir takım ekonomiler oluşabilir, yükseğe doğru gidebilir. Biz bunları beğenmeyebiliriz ama hocama katılıyorum ben. Böyle bir gidişat var. Yani dünya böyle döndüğü için oraya doğru bir gidişat olacaktır. Ama
yok sayamayız diyorsun.
Yok sayamayız. Buraya doğru gidiyoruz. Başka hiçbir çaresi kalmadı sanki. Böyle bir durum var. Olimpiyat oyunlarında da belki o güreş, işte boks ya da halter belki hocamın dediği gibi kaldırılabilir ama bence insan yine özüne dönecek. Yani bir şey var. O yerine alternatif düşünen sporlara baktığımız zaman yani belki tutulur, belki tutulmaz. Belki kavranır, belki kavranmaz. Ama bu bahsettiğimiz üç branş çok oturmuş.
Bunlar kadim sporlar.
Kadim yani spor. Bir de insanın karakterinde olan şeyler bunlar. Mesela bir şey o yerden kaldırdığımızda hepsi diyorum ya. Aa maşallah nasıl gücün, kuvvetin yerinde gibi bir takım egoyu besleyen şeylerden.
Hatta biliyorsun dünyadaki ilk sporun atletizm mi, güreş mi olduğu ya da boks mu olduğu.
Bunlar bile tartışma var.
İnsanlar önce kavga ettiler. O yüzden boks ve güreş der bir kesim. Diğeri de kaçar sonra der atletizmde. Hani bunlar
işte
evrensel.
Her yani diyelim ki her ikisinden biri doğru. Hiç fark etmiyor. Bakın yine bu branşlarla ilgili. Ya Roma döneminde bile inebiliriz. Mesela ne var? Bir gladyatörler var. Yani insanın doğasında olan şeyin yani bir takım şeylerin
bireysel rekabetlerin, ilkel güdülerin.
Tam da onu söyleyeyim. Güdülerin karşılığı bu branşta. Dolayısıyla insanın ondan geçmesi yani bana zor geliyor ama şunu da yok saymıyoruz tabii. Teknoloji korkunç bir durumda. Her şeye karışmış durumda. Beğeniriz, beğenmeyiz ama başka bir
böyle
yere
de
gidiyoruz.
Böyle bir gerçeklik var diyorsun.
Başka bir yere gidiyoruz.
Ama biz yine genç kızlarımızın, o Buse Naz kızlarımızın, diğer erkek isimlerin başarılarını bir kere daha söyleyerek programı kapatalım. Son iki dakikadayız çünkü. Yine de bu çocuklarımızın yaptığı spor dalında da gelecek var değil mi tüm dünyada?
Kesinlikle. Ben zaten şey dedim hani kendi fikrim buraya doğru bir gidiş var ama buradan vazgeçilmesi tabii neredeyse mümkün değil. Dolayısıyla ki bizde hele tam böyle şeye girdi yani işler yoluna girdi diyeyim. Her iki anlamda da erkeklerde de kadınlarda da çok ciddi bir çalışma var. Birebir kendi antrenmanlarından işte görüntüler, röportajları dinlediğimiz zaman yani siz bile heyecanlanıyorsunuz. Orada öyle bir çalışma var ki, öyle bir aktivite var ki ciddi anlamda emek var. Ciddi anlamda o işe kafa koymuş oradaki insanlar ve çok disiplinli bir çalışmaları
tabii
var. Şimdi maçı izlediğiniz zaman yani ciddi ciddi yani kadınlar hani biraz daha bir şey bekleyebilirsiniz bir ton aşağıda diye. Hayır çok yani insanüstü bir çaba var ve ciddi bir kapışma var. Ben seyrettiğim zaman mesela yani açık söylemek gerekirse bu kadar üst seviye bir şey
beklemiyordum
ama bunu gördüm. Şimdi ne yapacak? Buse Naz'ı da yenmek isteyen bir sürü dünyada rakibi var değil mi?
Tabii.
Bakın dünyada en iyi boksör diyor, dünyada en iyi kilosunda ikinci diyor vesaire. Bunlar çok ciddi ünvanlar. Bakın
tabii
dünyada diyor yani.
Dünyada diyor tabii. İlçede, köyde,
tabii
şehirde. Tabii.
Yani Ankara şampiyonu tabii ki o da çok değerli
kıymetli.
De İstanbul'da da öyle. Dünya başka bir şey. Yani çıtanın en üstündeler. Bizim kendi kadın sporcularımız çıtanın en üstündeyse bu şahane bir şey. Dolayısıyla artık eskiden mesela şöyle olurdu. Olimpiyatları falan seyrettiğimiz zaman rakip Kübalı mı? İşte burada biraz işimiz zor falan diye rakibi tanımadan söylüyor. Sıra bize gelmiş bakın. Yani Amerika birinciyse evet, biz ikinciysek şimdi Kübalılar da şunu söylüyor. Tamam biz iyiydik ama hani Türkiye'nin çok ciddi bir ilerleyişi var. Hani burada biraz bir nefes alalım diyorlar. Her anlamda bunu söyletmeye başladık son dönemde. Çok keyifli. Voleybol, boks, işte güreş. Yani bir sürü bir şeyler oluyor ve şey var, günlük hayatımıza, yaşantımıza bir sevinç, bir ayrı bir mutluluk getiriyor yani.
Çok güzel özetledin. Çok teşekkür
ederim. Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk sporunun branşları konuşuyoruz. Bu hafta boksu konuştuk. Söz aldı gitti. İşte boks sporunun olimpiyatlardaki yeri, Amerika dedik, diğer ülkeler dedik, bizim çocuklarımızdan bahsettik. Büyük, bizden büyük o efsane sporcularımızdan, boksörlerimizden, Cemal Kamacılardan, Esat Tomruklardan, Sabri Mahirlerden, Mazlum Kemallerden bahsettik ve 30 dakikanın sonuna geldik. Tüm Spor Daima programlarının hazırlanmasında çok kıymetli emekleri olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada sesimizi ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına ileten Sefa Aktan, telefon attığımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler, tam sağımda spor araştırma ve yorumcusu, eski bir profesyonel futbolcu Özkan Pekesen ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Ören. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.